Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Ta Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatu Selam'la Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 9'day 1401 Hicri Kameri, 6 Cemadüs-Sani 1444 ve Miladi 30 Aralık 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile 9'day Hamaset'i üzerine yapılan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri, İran'dan Doğa Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma namazı hatibi 9'deyin İran halkına huzur geri getirdiğini belirtti. Ordunun Zülfikar 1401 ortak tatbikatı devam ediyor. Tümgeral Reşid, İran silahlı kuvvetleri düşmanlara karşı karma güçle savaşacak dedi. Irak Diriliş komutanlarının şehadet yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun görevden alınma olasılığı duyuruldu. İlham Aliyev Netanyahu'ya tebrik mesajı gönderdi. Ve Nablus'ta direniş güçleriyle Siyonist askerler arasında şiddetli çatışmada 30 Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
Tahran'daki cuma namazının hatibi 9'deyi halkın varlığı sayesinde düşmanların planlarını boşa çıkaran ve İran milletini kaybedilen, huzuru geri getiren, dini canlandıran günlerden biri olarak gördü. Tahran'da cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı 9'day destanının yıl dönümünü anarken şunları kaydetti. Bugün de imam ile ümmet arasındaki dayanışma gücünü bir kez daha gösterdi ve İslam'ın başlangıcından günümüze kadar var olan ümmet-imam ilişkisinin kopmaz olduğunu kanıtladı ve hiç kimse müminleri imamlarından ayıramamıştır. İslam devrimi muhafızları Kol Ordusu Kudüs Gücü eski komutanı Korgeneral Hasan Süleymani'nin şehadet yıl dönümüne de işaret eden Hüccetül İslam Sıddık'ı şunları kaydetti. Şehit Süleymani, bağnazlığı, maneviyatı ve dindarlığı, mücahitliği sırasında devrimin sahnesinde ve engebelilerinde sergiledi.
Zülfikar 1401 tatbikatının ana aşamalarının devamında Beijing operasyonunun gerçekleştirmek veya köprü başı ele geçirmek için bir tomb çıkarma gemisi, T-72 tanklarını ve BMP-2 personel taşıyıcılarını denizden düşman kıyısına aktardı. Zülfikar 1401 tatbikatının medyasal karargahının bildirdiğine göre operasyonda tomb çıkarma gemisi 3 parçalı kapısını açabilecek ve zırhlı teçhizatı kıyıda indirebilecek kadar kıyıya yaklaştı. İran İslam Cumhuriyeti Fars Körfezi bölgesinde zırhlı teçhizat taşıma kabiliyetine sahip ağır personel taşıyıcı filoya sahip tek ülkedir. Amfibi saldırıda Beijing operasyonu yaratıcılığı geçmişte İranlılara aitti ve tüm dünyada güncel ekipmanlarla yürütülen bu operasyonu diğer ülkeler İranlılardan öğrendi.
İran Silahlı Kuvvetleri Hatem-ül Enbiya, Merkez Karargahı Komutanı İran İslam Cumhuriyeti, silahlı kuvvetlerinin düşmanlara karşı yıkıcı bir güç olan karma bir güç ile savaşacağını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre tüm General Golamali Reşit, Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti ordusunun 1401 Zülfikar tatbikatı sırasında şunları kaydetti. Hatem-ül Enbiya, Merkez Karargahı, Silahlı Kuvvetlerin Genelkurmay Başkanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve İslam Devrimi Muhafızları Kol Ordusu, Siyonist rejimin İran'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak birinci öncelik olduğu konusunda fikir birliğindedir. Tüm General Reşit şunları ekledi. Tüm yönlü destek altındaki Siyonist rejim, bölgedeki tüm ülkeler ve İran için yıkıcı bir askeri güvenlik tehdididir. Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve ulusal güvenliğine karşı tehdit edici eylemlere Amerika'nın haberdar olduğu koordinasyon ve desteği varsayımıyla değerlendirilir ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin yanıtı kesin olacaktır. Reşit'e İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek için Siyonist rejim ile işbirliği yapan ve Siyonist rejime üs ve olanak sağlayan her ülke İran'a saldırının üstleri, noktaları ve kaynağı olan Kudüs'ü işgal etmiş rejim, bizim silahlı kuvvetlerimizin saldırısının hedefi olacak diye vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani yaptığı açıklamada Amerika'nın 2023 Ulusal Savunma Yetkileri Yasası'nda yer alan bazı İran karşıtı içerikler, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca, kışkırtıcı ve müdahaleci inançlarının ve politikalarının ve İranofobi yaklaşımının yaygınlaştırılması ve güvenliksel atmosfer yaratılmasının devam ettiğini yansıtıyor dedi. Nasir Kanani Çafi, Amerika Ulusal Savunma Yasası'nda yer alan İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel faaliyetlerine ilişkin bazı asılsız iddiaların bu ülkenin Fars Körfezi bölgesel ve Batı Asya'daki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı rolünün devam ettiğini gösterdiğini işaretle şunları ekledi. Bu yasada İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin yalan suçlamaların tekrarlanması, Amerika devletinin COEP'ten tek taraflı olarak çekilerek uluslararası antlaşmalar ve yasaları ihlal ettiği ve İran'ın COEP'teki haklarından tam olarak yararlanmamasına karşın diplomatik yaratıcılıklar ve esneklikle bunun korunmasına yardımcı olduğu bir sırada gündeme getirilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca nükleer silah yapımının İran askeri kurumunda yeri olmadığını belirttiğini işaret eden Kenani Çafi şunları ekledi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ve kapsamlı koruma anlaşmasına üye bir devlet olarak kendi haklarına ve yükümlülüklerine aşinadır.
Direniş komutanları Kor General Hacı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in şahadetiye dürümünün yaklaşması ile Irak'ta onlarca anma töreni düzenlenmektedir. İran'ın Cuma günkü haberine göre diriliş komutanlarının şehadet yıl dönümü eşliğinde Irak'ın başkenti Bağdat ve Şehit Ebu Mühendis'in doğum yeri olan Basra, Irak'ta direnişin iki şehit komutanının yurundan sadakatinin ilan edilmesinde en büyük halk mitinglerine sahne oluyor ve diğer şehirlerde çeşitli törenler hazırlanmakta ve icra edilmektedir. Dün gece Bağdat, Kerrade mahallesinde iki cihanın bayanı Hazreti Fatıma Zehra Selamülaleyhan'ın şehadetine münasebetiyle yaz tutma ve yürüyüşe ve aynı zamanda teoriz ve işgalcilik karşıtı direniş komutanlarının şehadetinin 3. yıl dönümünün anma törenlerinin düzenlenmesine tanıktı. Direniş serdarlarını anma töreninin belirgin özelliği halkın aşiretlerin, şehirleri ve büyüklerinin yanında yer alması ve Irak'taki Amerikan işgalciliğine son verilmesi yönünde sloganlar atılmasıdır. Kerkük, El Nasiriye ve Vasıt ilinde zaferin şehit komutanları için şehitlik ve egemenlik başlığı ile anma törenleri düzenlendi.
Dünya Çelik Derneği Kasım 2022'de İran'ın çelik üretiminin Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'yı geçerek bu ay dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi olduğunu duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Dünya Çelik Derneği bu yılın 11. ayında İran'da 2,9 milyon ton çelik üretildiğini açıkladı. Rapora göre İran'ın bu yılın Kasım ayındaki çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 arttı. Kasım 2022'de İran'ın çelik üretimindeki %3,9'luk büyümesi ve yasa dışı Amerika yaptırımlarının devam etmesine rağmen bu ay toplam dünya çelik üretiminin %3,7'si ve Amerika çelik üretiminin %10,5'i azaldığı bir sırada gerçekleşmektedir.
Türkiye'de halkın satın alma gücünün azalması ile aynı zamanda İstanbullular bu kente alışveriş sezonunun başlaması ile birlikte ekonomik durumları ile ilgili umutsuz bir görüş dile getirmişlerdir. Bugün Rusya'nın Ruble kanalı bir raporda Türkiye halkının da ekonomik durumunu inceledi ve İstanbul halkı ile konuştu. Cuma günü çekilen fotoğraflara göre İstanbullular yılbaşı tatili eşliğinde bu şehrin pazarlarına giderken bu yılki ekonomik durumlar ile ilgili endişelerini dile getirdi. İstanbul'un eski çarşılarının birinde meyve ve sebze satıcısı olan Sami Barış, müşterilerin daha az miktarda sebze ve meyve almaya yöneldiğini söylüyor. Barış, satın alma gücü azalmış ve bu azalma çok fazla diye ekledi. İstanbullularda yükselen enflasyonun durumla baş etmeyi imkansız hale getirdiğini söyledi.
Haber kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınma olasılığını duyurdu. İstanbul'un muhalefet belediye başkanı Ekrem İmamoğlu son zamanlarda Türkiye Mahkemesi'nin bu ülke yetkililerine hakarette bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve siyasi faaliyetin yasaklanmasına çarptırmıştı. Türkiye halkı bu ülkenin mahkemesinin İstanbul'un muhalefet belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararı siyasi gördü. Euronews internet sitesinden naklen Türkiye'nin Milli Gazetesi bildirdiğine göre Ekrem İmamoğlu Ocak ayının ilk haftasında İstanbul Belediye Başkanı atanmadan önce görevinden alınacaktır.
Türk yetkililerinin sığınmacılar ve kara suları sınırları gibi konularda Yunanistan'a karşı sık sık yaptığı sert ve tehditvari açıklamalarına Atina'dan tepki geldi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiotopoulos Cuma günü şunları kaydetti. Türkiye'nin savaş başlatma tehdidi NATO ittifakındaki bir müttefikin davranışından ziyade mevcut durumu değiştirmeye yönelik kışkırtıcı davranışın göstergesidir. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Perşembe günü Yunanistan'ı Ege Denizi'ndeki kara sularının genişletilmesi konusunda tehdit ederek şöyle demişti. Son günlerde Yunanistan basını bu ülkenin kara sularının Girit Adası çevresindeki 12 mile kadar uzandığını yazmıştır. Ancak Türkiye Yunanistan sularının 1 mil kadar bile genişletilmesine izin vermez. Bundan önce Avrupa Birliği Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı füze tehditlerini kınarken şöyle demişti. Avrupa Birliği, Yunanistan'a karşı saldırgan sözlerinden ciddi endişeler yarattığını ve Akdeniz'deki gerilimi azaltmak için çok gerekli çabalara da aykırı olduğunu defalarca vurgulamıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu tebrik mesajı, ülkenin Müslüman halkının Bakü ile Tel Aviv arasında herhangi bir işbirliğine hala karşı olduğu ve Siyonist rejimin işgaline ve cinayetlerine karşı Filistin halkını her zaman desteklediği bir zamanda geldi. Aliyev, Bakü, Azerbaycan Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki ilişkileri özel önem veriyor ve geliştirmesini istiyor dedi. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Muhtar Memedov'u İsrail'deki ilk büyükelçisi olarak tanıttı.
İşgalci rejim güçleri bu cuma sabahı işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus şehrinin eski kısmına saldırarak direniş güçleriyle çatıştı. Filistin'in kaynaklar işgal ordusu güçlerinin Nablus şehrinin eski bölümüne saldırdığını ve direniş grupları ile silahlı çatışmalar yaşandığını bildirdi ve Filistin'in savaşçılar İsrail askerlerine çok sayıda el yapımı bomba attı. Bu kaynaklar İsrail askerlerinin Nablus'a yönelik Siyonistlerin saldırılarını haber yapan muhabirlere ateş açtığını bildirdi. Tıbbi kaynakların bildiğine göre Siyonistlerin Nablus'a düzenli saldırıda 30 Filistinli yaralandı. Siyonist askerler Nablus'taki Filistinli delikanlı Ahmet El-Misri'nin evinin de 2 saatlik kuşatmasının ardından bu Filistinli'yi tutukladılar.
Suriye yetkilileri Türkiye'nin doğusunda işçileri taşıyan 3 otobüse düzenlenen terör saldırısında en az 12 kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını duyurdu. Suriye Resmi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye'nin Deyrezor ilindeki yerel yetkililer bugün bu ilde işçileri taşıyan 3 otobüse terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Eltim petrol kuyusu yakınında meydana gelen saldırıda Suriye'nin El Fırat petrol şirketine bağlı en az 10 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı. Bu konuda Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bessam Tohme, El Suriye kanalıyla konuşmasında üstü kapalı olarak bu saldırının sorumluluğunu Amerika'ya ait olduğunu değerlendirdi ve bu ülke halkının petrol krizinden acı çektiğini söyledi ve Amerika ve paralı askerlerinin Suriye halkına hiçbir petrolün ulaşmaması için çaba gösteriyor dedi.
Irak haber kaynakları Amerikan koalisyonuna ait bir casusluk İHA'sının Erbil'in kuzeyinde düştüğünü bildirdi. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre, Perşembe gece saatlerinde Irak'ın Erbil kentinin kuzeyindeki Behirka bölgesinde Amerikan koalisyonuna ait bir casusluk uçağı düştü. Irak Kürdistan Bölgesi Terörizm ile Mücadele Servisi, bu casusluk uçağının düşmesinin teknik arızanın sonucunda gerçekleştiğini söylemiş. Erbil'deki yerel yetkililer ise olayda herhangi bir can kaybının olmadığını söylemiştir.
Ve Suudi Arabistan'da en popüler alım-satım dijital platformu insan kaçakçılığında parmağı olmakla suçlandı. El Meyadin televizyon kanalının bildirdiğine göre geçen yıl Suudi Arabistan'ın en ünlü dijital alım-satım platformu 1,5 milyon kişi ziyaret etti ve şimdiye kadar Haraj platformu Suudi Arabistan'ın en büyük dijital pazarlarından biriydi. Ancak bugün Times gazetesinin araştırmasından sonra bu platformu bir insan kaçakçılığı ve alım-satımı platformu olarak görüyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye halkının siyasetçileri destekleme konusundaki şüpheleri konusunda. Son anketler Türk halkının başta Cumhurbaşkanlığı, yargı ve parlamento olmak üzere devlet kurumlarına güvenmediğini gösteriyor. Bu kapsamda Asal Araştırma Enstitüsü son olarak Türkiye'nin 26 ilinde hedef kitlesi 2700 kişi olan bir saha araştırması gerçekleştirdi. Asal anketine katılanlar hangi devlet kurumunu diğerlerinden daha güvenilir buluyorsunuz sorusuna yanıt verdi. Ankete katılanların %5,5'inden azı Cumhurbaşkanlığı güvenilir olarak nitelendirdi. Ankette Türkiye Parlamentosu %6, yargı %4,5 olarak oyla çok daha iyi durumda değil. Bu güvenilir ankette dikkate alınması gereken bir nokta, askeri kurumları Türkiye'deki siyasi ve yönetim kurumlarına kıyasla tanımlamalıdır. Örneğin yaklaşık %17'si orduya, %14'ü jandarmaya, %13,5'u polise ve %13'ten azı Türk istihbarat ve güvenlik servislerine oy verdi. Türkiye'de yapılan onlarca ankete rağmen bir gerçek göz ardı edilmemeli. İktidardaki AKP ile Cumhur İttifakı'nın müttefiki MHP seçimlerde toplam olarak muhalefet partilerine meydan okuyabilecek oranda oyları var. Aslında Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin özellikle iç ekonomi ve dış politika alanlarında uyguladığı yanlış politikalar Türkiye'yi çok kötü bir duruma soktu. Kontrol edilemeyen bir ekonomik krizin ortaya çıkması ve Türk halkının ekonomik ve geçim sıkıntısına son verecek bir planın olmaması, Türkiye'nin iktidar partisi ve bizzat Erdoğan'ın sorumluluğundan olan sorunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda PKK ile mücadele bahanesiyle komşu ülkelerle gerilim yaratmak ve Suriye ve Irak'a askeri saldırı düzenlenmesi halktan ve muhalefet liderlerinden güçlü muhalefet ile karşılaştı. Erdoğan hükümeti Avrupa Birliği ve Amerika ile tamamen gerilimlere ek olarak batılı hükümetlerin müttefikleriyle de gerilime girdi. Fakat aradan geçen 4 yılın ardından son dönemde Erdoğan hükümetinin politikası bu ülkelerle ilişkileri normalleştirmeye ve yeniden başlatmaya yöneldi. Hiç şüphesiz ırkçı rejim İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'a karşı sert politikalardan ödün verilmesi Ankara'nın dış politikasında bir nevi aşağılama sayılır.
Çok büyük bedeller ödeten bu yanlış politikaların benimsenmesi kamuoyu yoklamalarında çok sayıda Türk halkının oylarının iktidardan diğer muhalefet partilerine kaymasına neden olmuştur. Tüm bu iniş ve çıkışlara rağmen Türkiye'deki bazı siyasi çevreler hala Erdoğan'ın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazanmasını umuyor. Örneğin ünlü Türk analist olan Murat Aksoy geçtiğimiz günlerde şöyle bir vurguda bulundu. Cumhurbaşkanı koalisyonunun oyları 2018'e kıyasla kamuoyu yoklamalarında düşmüş olsa da iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları hala toplam oyların %30'una yakın. Doğal olarak bu da muhalefet partilerinin kafasını karıştırıyor. Aslında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu oylara sahip olması nedeniyle önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri kazanamazsa bile muhalefet partileri koalisyonunun iktidara gelmesi için kesinlikle sorun yaratabilecektir. Buna rağmen Türkiye'de iktidar partisinin laik sistemi yönetme tarzı ile Türkiye siyaset arenasının önde gelen muhaliflerini tasfiye etmeye çalışana şüphe yok. Örneğin Ankara geçtiğimiz günlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaset sahnesinden uzaklaşmak için bu genç Türk siyasetçiye dava açtı. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Kemalistlerin ve laiklerin en önemli platformu unvanını elinde bulunduran Cumhuriyet Gazetesi'nin ziyareti sırasında bu gazetenin ana manşeti haline gelen açıklamalar yaptı. İmamoğlu ben Erdoğan'ın kabusuyum dedi. Türkiye 5 aydan kısa bir süre içinde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini aynı anda yapmalıdır. Açıktır ki bu tür seçimleri yapmak bu ülkenin son birkaç 10 yılının en hassas seçimleri olacaktır. Çünkü Erdoğan liderliğindeki iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenileme olasılığı arttı ve bu parti iktidar sahnesinden çekilmesi gerekiyor. AKP yetkilileri Haziran 2023 seçimlerini kaybederlerse başka bir İslamcı partinin Türkiye seçimleri alanına giremeyeceğinin farkındadır. Bu nedenle önümüzdeki yıl Türkiye partilerinin rekabeti sıradan seçim rekabeti çerçevesinden çıkarak siyasi sistemin değiştirmesi mücadelesine dönüşmüş görünüyor. Fakat yine de Türkiye halkının Müslüman olduğu ve Türkiye'nin 70 yılı aşkın bir süredir laik siyasetçiler tarafından idare edilmesinin acısı düşünülürse Türkiye'deki Müslümanlara AKP'ye yardım etmeye ve işbirliği yapmaya teşvik edebilir. Gerçek şu ki Türkiye halkı laik ve dinsiz partilerin kendi ülkelerinin hükümetinin başında olmasını istemiyor. Bu gerçek ikinci seçim döneminde Türk halkının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan desteğinin önemli ölçüde attığı yerden daha da somutlaşıyor. Bu kamuoyu desteğinin nedeni ise Türkiye'de iktidar partisi liderlerinin Türkiye'deki eğitim ve üniversite merkezlerinde kadınların başörtüsü takma özgürlüğüne ve Türk yönetimlerinde ve orduda dini vecibelerin yerine getirmesine yaptığı vurgudur.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal altındaki toprakların gergin şartlarında Netanyahu'nun 6. kabinesinin çalışmaya başlaması konusunda. Benjamin Netanyahu, Knesset temsilcilerinden güven oyu almayı başardı ve bir kez daha İsrail rejimi kabinesinin başına geçti. Netanyahu, 120 Knesset üyesinden 63 olumlu oy almayı başardı. Tabii Netanyahu ve müttefikleri 1 Kasım'da yapılan Knesset seçimlerinde 64 sandalye kazanmıştı. Bu, Netanyahu'nun 2009'dan bu yana 6. kabinesi. Netanyahu'nun bu kabinesi onun en farklı kabinesi olarak çalışmaya başladı. Daha önce 15 yıl İsrail rejimi başbakanı olan Netanyahu'nun bu kabinesi, Siyonist rejim tarihindeki en aşırı kabine. Bu nedenle kabinede güven oyu için Knesset oturumunun başlaması halk protestosuyla beraber oldu. Aynı zamanda Netanyahu'nun Knesset'te yaptığı konuşmayla birlikte parlamentonun iç ve dışında gerginlikler yaşandı ve yüzlerce kişi dışarıda ona karşı protesto mitingi düzenledi. Netanyahu'nun yeni başbakanlık döneminde önceki dönemlere göre daha zor şartlara sahip olduğu görülüyor. Bir yandan yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalıyor ki bu da kendisine yönelik protestoların sebeplerinden biridir. Öte yandan Netanyahu'nun yeni kabinede hırsızlık, yolsuzluk, ırkçılık ve terör eylemleri gibi sicili bulunanların ittifak kurması içeride ve dışarıda muhalefetin yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bazı analistler Netanyahu'nun ortaklarının yeni kabinesinin aşil topu olduğuna inanırken bazıları Netanyahu'nun kendisini güç kazanmak için aşırılık yanlılarıyla ittifak kurduğu için asıl sorun olarak görüyor.
Bu bağlamda İbranice yayınlanan Haaretz gazetesinde parti meseleleri analisti olan Yosef Varter şunları yazdı. Yeni kabine çok bağnaz, karanlık ve tehlikeli ve bu meseleyi ispatlamak için çok fazla güce sahip oldukları bu kabinenin radikal ortaklarının çalışmalarına atıfta bulunabiliriz. Sorunları, ihtilafları ve ırkçılığı körüklemeye çalışan yerleşimcilerden de bahsedebiliriz. Ancak bu anda hikaye ve sorun değil, yalnızca ikincil bir sorundur. Asıl tehlike olası tüm sınırları aşan, tüm değer ve kuralları çiğneyen başbakandan geliyor. Ayrıca Netanyahu, 6. kabinesinin son 4 yılda Siyonist rejimin birçok karışıklığa ve siyasi çatışmaya tanık oldu. Öyle ki işgal altındaki topraklarda parlamentonun ömrünün bir yeri bile bulmadı, 4 yıldan az bir sürede kurduğu bu ortamda kurdu. 5 yıl önce meclis seçimleri yapıldı. Netanyahu'nun kabinesi önceki dönemlere göre daha kolay kurulsa da aşırılık yanlıları ile ittifakı rakiplerine kabinenin erkenden çökeceği umudunu verdi. Dolayısıyla işgal altındaki topraklarda istikrarlı ve güçlü bir kabine göremiyoruz. Bu koşullarda rağmen Netanyahu, Knesset oturumunda İran karşıtı iddiaları bir kez daha gündeme getirerek İran'ın nükleer bomba yapmak istediğini ve kabinenin önceliğinin bu konu ele almak olacağını da iddia etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Bahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi geçtiğimiz çarşamba günü kabine toplantısında velayete bağlılık ve basiret günü olan 9 Dey Hamasetinin yıl dönümünü anarak halkın bu katılımı yetkililerin halkın kaygı ve endişelerini gidermek için kendi çabalarını ikiye katlamaları için de sorumluluk getiren bir sebeptir dedi. Bilindiği üzere İran'da 9 Dey Hamaseti velayete bağlılık ve basiret günü olarak tarihte kaydedilmiştir. Bugünün özellikle o şartlarda yaşanan gelişmeler bağlamında bir değerlendirmemiz olacaktır uzman konuğumuzda. Özellikle Batı medyasının İran'a karşı tutumu ve isyanları yönetme konusundaki stratejilerini bugünkü sohbetimizde gözden geçirmeye çalışacağız. Araştırmacı Sayın Fatih Yanar hocamız bizimle birlikte. Fatih hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi bu tarihi hamaset konusu hakkında sizin görüşlerinizi alacaktık. 9 Dey'de İran halkının sahnede varlıklarını siz nasıl gördünüz ve genel olarak fikirleriniz bu alımda nasıldı efendim?
İran milletinin 30 Aralık 2009 tarihinde bir bütün olarak gerçekleştirdiği hamaset, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin tabiriyle basiretten, durumu iyi tespit etmekten ve iman ve iradeden kaynaklanan bir hareket olarak İslam İnkılabı tarihinde kayda geçti. 9 1388 tarihinde denk gelen bugün hiç kuşkusuz İran milletinin irade ve bilincinin tecellisiydi ve İslam Cumhuriyeti nizamının, düşmanın yumuşak savaş taktikleri ve karmaşık komplolarına karşın büyük bir sermaye olan halk desteğinden yararlandığını ortaya koydu. Ancak bu tarihi süreçte her zaman Batı'nın her türlü müdahaleci ve fitneci hareketinde en ön safta yer alan ve rol ifa eden Batı medyası ve sanal dünyanın bu fitneyi yönetmekte ifa ettiği rol üzerinde durulması ve irdelenmesi gereken bir konudur.
Peki şimdi o dönemde siz Batı medyasının İran'a karşı sergilediği tutumunu nasıl gördünüz?
Son yıllarda sürekli İran milletiyle düşmanlık güden Amerika, son zamanlarda da sürekli haksız yaptırımlar uygulamak ve İran'da insan hakları ihlalleri veya nükleer faaliyetleri bahane göstererek İran'ı inzivaya itmeye çalıştı. Ancak bu süreçte İran milletinin her zaman arenada yer alması ve bilinçli hareket etmesi yüzünden Amerika için İran'ın iç meselelerine karışmak her zaman büyük bir hayal olmuştur. İşte bu yüzden 9 Dey Hamasetini irdelerken bu sürece müdahil olan tüm bileşenleri irdelemek ve neden kendiliğinden gelişen bu hareketin ebedileşmesi ve etkileyici olduğu ve yumuşak bir güç olarak sıradan bir gelişmenin ötesinde derin ve dinamik bir çıkış olarak kurumsallaştığı meselesine açıklık getirmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında 2009 tarihinde ve bu 2009 fitnesinde Batı medyasının oynadığı rol anahtar öneme sahip olduğu anlaşılıyor. Batı medyasının rolü incelendiğinde Batılı devletler arasında İran milletinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine %85'lik katılımını İran'da yıkıcı bir akıma dönüştürme bağlamında iş paylaşımı gerçekleştiği anlaşılır. Gerçi bu komploların birçoğu yıllar öncesinden başladı ve bazılarının ömrü hatta 20 yıla bile ulaştı. Lakin Haziran 2009 10. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi günü başlayan olaylar ve seçimleri hile karıştığı iddiaları gerçekte yıllar öncesinden ecnebilerce tasarlanan ve yazılan bir senaryonun devamıydı. Bu konuda incelenen belgeler ve araştırmalar Batı'nın İran'da her türlü yıkıcı hareketin İran'ın içinde başlatılması gerektiği düşüncesinin benimsediğini ve İran üzerindeki uluslararası baskıların da aslında İran'ın iç arenasını etkilemekten başka bir amaç gütmediğini gösteriyor. Kuşkusuz Batı bu projesini hayata geçirmek için bir takım iç şartların gerçekleşmesine ihtiyacı vardır ve önceden hazırlanan projeyi en mükemmel biçimde uygulamak için İran'ın en güçlü yönlerinden biri olan seçimleri hedef aldı. 2009 yıllarına doğru batılı devletlerin düşünce kurumlarında yapılan araştırmalar o dönemde İran ile yumuşak savaş konusunda en az yani 60 kurumun faaliyet yürüttüğünü gösteriyor. İran'da seçimlerden sonra sürekli haberleri ve gelişmeleri takip eden kurumlardan biri Siyonist İsrail'in casusluk örgütü Mossad'a bağlı enformasyon ve terörist merkezi. Bu merkez Spotlight on Iran başlıklı bir dizi rapor yayınlıyordu. Bu merkez Haziran 2009'da yayınladığı stratejik raporunda İran'da elde edilen fırsatın bu ülkede huzursuzlukları körüklemek için iyi bir fırsat şeklinde değerlendiriyor ki bu da aslında Siyonist rejim elebaşlarının İran'da sözde halk ayaklanmasını desteklediklerini beyan etmesinin yansımasıydı. Gerçekte İran'ın iç işlerine karışma meselesi Amerikan'ın yetkililerinin örtbas etme ihtiyacı bile duymadığını bir meseledir. Nitekim Mart 2009'da Amerika dönem Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice İran'da birçok ajan işi aldıklarını belirttiği açıklamasında şimdiye kadar binlerce kişiyi eğittiklerini belirtti. Rice uluslararası alanlarda seküler düşünen bir kesim oluşturmak için eğitim üzerine çok yatırım yaptıklarını, İran'da seküler güçlerin geçmişe göre daha da güçlendiğini vurguladı. Bu süreçte bu batılı medya organları ise doğrudan İran'da huzursuzlukları körüklemekte doğrudan rol ifa ediyordu. Batılı medyanın başını ise BBC çekiyordu. BBC'nin Farsça yayın yapan kanalının seçimlerden sadece 6 ay önce yayın hayatına başlaması ve seçimlere yaklaştıkça yayın süresini 24 saate çıkarması ve seçimlerden sonraki süreçte olayların efendime söyleyeyim gelişmesinde etkili olması, düşmanların İran nizamını devirme senaryosunun küçük bir bölümüydü. 2009 fitnesi sırasında BBC ve VOA'nin kargaşaları, körükleme çağrıları ve Aşura gününde isyan çıkarma çabaları batılı medyanın o dönemde İran gelişmeleri üzerindeki müdahaleci etkisini açıkça ortaya koyuyor. Seçimlere hile karıştığı kuruntusunu yaygınlaştırmak söz konusu medyanın İran'ın iç huzurunu bozma çabalarına bir başka örnektir. O günlerde BBC, VOA'nin Siyonist İsrail Radyosu ve İnkılap Karşıtı uydu kanallarının tutumu başlatılan fitneyi yönetmeye yönelik hazırlanan planlardı. O günlerde İran seçimlerinden sonra CNN'in çalışmaları bu kanalın İran'da huzursuzlukları körüklemek için tüm gücünü sarf ettiğini gösteriyor. CNN'in bu kanalın yöneticileri normal yayınlarını keserek sürekli İran gelişmelerini aktarmaya ve doğruluğu bilinmeyen seyircilerden aldığı görüntüleri yayınlayarak medyanın en ilkel profesyonellik ilkelerini bile ayaklar altına aldı. CNN hatta işi daha da ilerletti ve isyancılara eğitim vermeye başladı. CNN bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinin nasıl hackleneceğini öğretmeye başladı. İsyancıları şiddete teşvik etmek CNN'in izlediği bir başka politikaydı. Batılı medyaya paralel olarak bazı batılı uzmanlar da İran'da yumuşak inkılabın yenilgiye uğradığında ve Soros kurumunun mali desteğinden söz etmeye başladı. Bazı düşünce kurumların düzenledikleri oturumlarla kamuoyunun medya üzerinde kışkırtmaya çalışması ve Kissinger gibi politikacıların bir takım uyarılarda bulunmasını da hala bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Peki. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
Sağ olun, biz teşekkür ederiz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile 9D hamasiyeti konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde devlerin doğaüstü mahluklar olduğunu ve her toplumda halk kültürünün bir parçası saydığını, mitolojilerde tüm kötülüklerin ve tüm çirkinliklerin cilveler devler olduğunu anlattık. Sözlü edebiyatta ve masallarla devlerin imajı çok korkunç ve çok tiksindirici anlatılır. Hatta devlerin yamyam olduğu ve insanları diri diri yedikleri de söylenir. Hırsızlık devlerin bir başka özelliğidir. Devlerin görünen yüzleri yoktur ve kah bir gölgeleri veya ruhları ile hissedilir. Halk arasındaki inanca göre devler gerçek yüzleri ve görünüşleri ile ortaya çıkacak olursa çok korkunç olur. Devlerin bir başka huyu ters olmalarıdır. Yani genellikle onlara söylenen her şeyin tam tersini yapmak ister. Devlerle ilgili bu huyun varlığına yönelik inancın kökleri Firdevsi'nin Şahname adlı ünlü eserine kadar uzanır.
Firdevsi'nin Şahname'sinde İran'ın ünlü pehlivanı Rüstem'in Ekvan Devle Savaş masalında devlerin ters huylu oldukları örneğiyle karşılaşırız. Ekvan Dev ilkin bir zebraya dönüşür ve Rüstem'i peşinden sürükler. Fakat Rüstem bir gece gündüz çabaya rağmen onu yakalayamaz. Bu yüzden Rüstem yorgun bitkin uykuya dalar. O sırada Ekvan Dev gerçek yüzüyle ortaya çıkar ve Rüstem'i üzerinde uyuduğu kaya parçasıyla beraber yerden kaldırır, göğe çıkarır ve Rüstem'den onu çöle mi yoksa denize mi atmasını istediğini sorar. Devin ters huylu olduğunu bilen Rüstem canını kurtarmak için onu çöle atmasını söyler. Ekvan Dev tam tersini yapar ve Rüstem'i denize atar. Böylece Rüstem kurtulur. Halk kültüründe ve inancında devlerin ters huylu olduğu inancı hala hakimdir. Bunun örneklerine halk masallarında rastlamak mümkün. Öyle ki kim yanlış ve ilkelere aykırı bir harekette bulunursa onu devler gibi davranmakla suçlarlar.
Devler gündüzleri derin uykuya dalar ve geceleri faaliyetleri için daha uygun bulur. İran efsanelerinde devler genellikle güzel bir kızı kaçırmış ve onu bir kuyuda bir mağarada veya yerin dibinde bir yerde saklar. Bazen kız kendi iradesiyle deve aşık olur ve ondan evlatları vardır. Bazı efsanelerde kahramanlara verilen devzat lakabı da bundan kaynaklanır. Bazen devin kalbi veya ciğeri gibi bir organı Şahname'nin beyaz deve örneğinde olduğu gibi merhemdir veya bir zehirle etkisiz hale getirir. İran milletinin efsane kültüründen bir masalda kral iyileşmek için masalın kahramanından beyaz devin ciğerini talep eder. Emir Arslan masalında da Fuladzere adında bir devin kalbi ve ciğerinden kapalı bir kapının açılması ve beyninden de merhem yapmak için yararlanılır.
Devlerin bir başka özelliği uçma yetenekleridir. Devler masallarda genellikle uçar. Halk edebiyatından Menurçer Han Hekim'in İskendername adlı eserinde devleri göklere yükselmesinden tenure çekme fiiliyle söz edilir. Yine devlerin genellikle felekten indiği anlatılır. İskendername adlı eserde de Zerrin Ten adlı dev havadan yere iner.
Tahran Radyosu.
Muhterem dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Evet, geçen bölümde çok eski zamanlarda bir padişahın 7 oğlu olduğunu, bunlardan 6'sı bir eşinden, diğeri başka bir kadından, isminin ise Melik Muhammed olduğunu anlattık. Padişah gördüğü rüyanın ardından oğullarını çağırdı. Kim ona papağan ve altın kafesi getirirse onun yerine tahta geçeceğini söyledi. 6 kardeş papağanı ve altın kafesi bulmak için yola çıktılar. Ama eli boş döndüler. Melik Muhammed babasından onun isteğini yerine getirmek için izin istedi ve yanına biraz mücevher, çevik bir at alıp yola çıktı. Ancak kardeşleri onu takip etti ve bir çölde ona saldırarak ölesiye dövdüler. Kardeşler daha sonra yollarının üzerinde bulunan bir kente uğradı ve orada yanlarında neleri varsa yoksa hepsini kumarda kaybettiler. 3 kardeş sonunda dilenci oldu ve 3 kardeş çıraklık yapmaya başladı.
Öte yandan Allah'ın inayetiyle sağ kurtulan Muhammed de aynı kente vardı ve orada kızıyla birlikte yaşayan yaşlı bir kadının evine yerleşti. Yaşlı kadın Melik Muhammed'in verdiği mücevheri satarak yemek yaptı ve birlikte yediler. Yemek bitip sofra toplanınca Melik Muhammed baktı ki yaşlı kadın ağlıyor. Melik Muhammed, "Nine, neden ağlıyorsun?" diye sordu. Yaşlı kadın anlattı. "Doğrusu bu vilayetin padişahının kızına acıyorum." Melik Muhammed nedenini sordu. "Ne oldu ki? Başına bir bela mı geldi?" Yaşlı kadın anlattı. "Bir sürede bir dev ortaya çıktı ve ayda bir buraya geliyor ve bir kız 54 kilo hurma dolu bir sepet ve 30 kilo helva dolu bir tepsi alıyor ve gidiyor. Tüm insanlar sırasıyla her ay devin payını verdi. Şimdi sıra padişahın kendisine geldi ve bu gece devin payını vermesi gerekiyor. Ben de padişahın kızına acıyorum çünkü onun dadısıyım."
Sözleri duyan Melik Muhammed, "Ya Ali" diyerek kılıcını kuşandı. Yaşlı kadın Melik Muhammed'in savaş için hazırlandığını görünce şöyle dedi: Evladım, ne yapmak istiyorsun? Melik Muhammed şöyle karşılık verdi. Gidip o devin şerrini bu halkın üzerinden bertaraf etmek istiyorum. Yaşlı kadın şöyle dedi. Ey genç, gençliğine acı. Padişah şimdiye kadar onunla savaşmak için birkaç ordu gönderdi ama nafile hepsi yenildiler. Sen de gidersen öldürülürsün. Melik Muhammed şöyle dedi. Ey nine, benim kanım padişahın kızının kanından daha değerli değil ya. Allah'a tevekkül ederek gideceğim. Sen sadece bana devin yerini göster. Yaşlı kadın Melik Muhammed'i kararlı görünce mecburen anlatmak zorunda kaldı. Kentten çıkar çıkmaz kubbeye varırsın. Padişahın kızı kubbenin altında oturmuştur. Yanında hurma sepeti ve helva tepsisi vardır.
Melik Muhammed yaşlı kadının evinden çıktı ve bir kez daha ''Ya Ali'' diyerek atına bindi ve kentten çıkışına doğru hareket etti. Melik Muhammed kentten çıkınca kubbeyi gördü ve doğruca kubbeye doğru gitti. Padişahın kızı Melik Muhammed'in ona doğru geldiğini gördü. Melik Muhammed kubbeye varınca kızdan sordu. Ey padişahın kızı, burada ne işin var senin? Kız Melik Muhammed'in yüzüne baktı. Yüzü kötü bir adama benzemiyordu. Melik Muhammed şöyle devam etti. Ey padişahın kızı, ben seni kurtarmak için geldim. Kız bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ey genç, kendine acı, gençliğine acı. Eğer dev seni görürse kelleni koparır. Melik Muhammed şöyle karşılık verdi. Mevlası Hazreti Ali olan insan devden korkmaz. Ben Allah'a tevekkül ederek ve Mevlam Ali'nin yardımıyla seni devin elinden kurtarmaya ve ana babanın kalbini şad etmeye geldim. Kız bu sözleri duyunca biraz sakinleşti ve Melik Muhammed'e istediğini yapmasına izin verdi.
Melik Muhammed kızın yanında oturdu ve beklemeye başladı. Padişahın kızı birazcık cesaret bulmuştu. Şimdi artık konuşabileceği biri vardı yanında. Kız şöyle dedi. Ey genç adam, madem şimdi kendini feda etmek istiyorsun, bil ki bu devin gelişinin 3 işareti vardır. İlkin, yerden kalkıp uçmaya başlayınca hava biraz ısınır. İkincisi, havada uçmaya başlayınca havalar insanı yakıyormuş gibi olacak kadar ısınır. Üçüncüsü ise yaklaştığında pis kokusu insanı boğacak gibi olur. Melik Muhammed kıza şöyle dedi. Ey padişahın kızı, şimdi benim uykum geldi. Eğer uyuyakalırsam sen beni ilk işaretle uyandır. Kız da peki dedi. Melik Muhammed henüz uykuya dalmışken ilk işaret belirdi. Kız Melik Muhammed'in yüzüne baktı ama onu uyandırmaya kıyamadı. Kız Melik Muhammed'in yüzüne bakmaya devam ederken ikinci işaret de belirdi. Ama yine de kız Melik Muhammed'i uyandırmaya kıyamadı. Devin artık iyice yaklaştığını gösteren üçüncü işaret de belirdi ama kız yine Melik Muhammed'i uyandırmadı. Fakat ağlamaya başladı. O sırada gözünden bir yaş damlası Melik Muhammed'in yüzüne düştü. Melik Muhammed hemen uykudan uyandı ve kıza neden ağladığını sordu. Kız şöyle dedi, ey genç, Devin gelişinin tüm işaretleri belirdi. Ama sen uyuyorsun, o yüzden kaldıramadım. Şimdi dev içeri girmek üzeredir.
Melik Muhammed alelacele ayağa kalktı ve kılıcını çekti. Padişahın kızı korkudan bir köşeye saklandı. Melik Muhammed ya Ali dedi ve devin nara attığını duydu. Öte yandan devin pis kokusu yüzünden Melik Muhammed neredeyse boğulacaktı. Dev içeri girdi ve Melik Muhammed'i görünce kahkaha atarak gülmeye başladı ve şöyle dedi. Ademoğlu korkunca neler yaparmış meğer. Sıra padişahın kızına gelince bir genci ve bir atı da payıma eklemiştir. Melik Muhammed ise bağırarak şöyle dedi. Kapa çeneni. Çünkü ben Allah'ın yardımıyla senin katilin olacağım. Dev öfkelendi ve balyozunu Melik Muhammed'e doğru fırlattı. Melik Muhammed kenara çekildi ve kılıcını deve doğru savurdu. Dev de kendini geriye çekti ama kılıç bacağına indi ve böylece bir bacağını keserek yere attı. Melik Muhammed'in cesaretini gören dev korkudan hemen bir buluta dönüştü ve havaya uçtu.
Evet değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dille işlenen günahlar,
sosyal ve bireysel etkileri.
Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu 26 bölümlük dizi sohbetimizde sözlerimiz ve dilimizin nasıl bizi etkileyeceğini, toplumda nasıl etkiler bırakabileceğini ele almak istiyoruz. Bu bölümde yalan ve yalancılık sonuçları hakkında konuşmak istiyoruz.
Yüce Allah, yaratılışı ve tabiatı hak ve doğruluk üzerine kurmuş, insanlara doğru söylemeyi ve doğru davranmayı emretmiştir. Dil, insanlar arasındaki ilişkilerde, bireysel ve toplumsal yaşamda temel bir rol oynar. Vücudun bu küçük organının birçok etkisi ve faydası vardır ve diğer organlara göre daha ağır ve bir görevi vardır. Dil, bir insanı müflih ve mutlu ya da hor ve ziyankar yapabilir. Dil, Allah'a kulluk, ibadetin en güzel ifade aracı olduğu için salih müminler bu ilahi nimetten Allah'ı razı edecek şekilde istifade eder ve diğer alanlarda daha çok susarlar. Ahlak büyüklerinin dediği gibi, dilin iki gardiyanı vardır. Birincisi dişler, ikincisi dudaklardır. Yani dil hassas bir organdır ve dikkatle kullanılmalıdır.
Dil önemli bir organ olmasına ve sayısız faydası olmasına rağmen en çok kaymalar ve zararları da beraberinde getirir. Ve birçok sorun da dilden kaynaklanmaktadır. Dil zararlıları ve afetleri sosyal ve aile ilişkilerinin bozulmasında büyük etkiye sahiptir. Bazen iyi düşünülmüş bir söz büyük tartışmaları etkisiz hale getirir. Bazen de dil kin ve öfke ateşini tutuşturur. Dil bir masumun 50 yıl boyunca itibarını yok etmek, bir iftira veya yalan aracılığıyla de masum canları ve malları yok etme gücüne sahiptir. Hucurat suresinin 18. ayetinde gözleyen ve onu yazmaya hazır bir melek olmadıkça insan hiçbir söz söylemez buyurulmaktadır.
İnsanın ve evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bütün dil afetlerinin büyük günahlar arasında olduğunu ve ahirette şiddetli bir azaba uğrayacaklarını bildirmiştir. Sosyal hayatın birçok yönünün kendisi için büyük önem ve öncelik olarak gören semavi dinimiz İslam, bu sebeple dil günahlarını büyük günahlar arasında sıralamış ve ağır sonuçlarını saymış. Müslümanları dilin yaptıklarının sonuçlarına ve yıkıcı etkilerine karşı uyarmıştır. Kişisel ve sosyal hayatta kötü etkiler bırakabileceği vurgulanmıştır. Bahsedilecek dil zararları arasında yalan, iftira, alay, küfür ve kötü sözler yer alır.
Tahran Radyosu.
Dilin zararlılarından biri de yalandır. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: yalan söylemekten daha kötü ve çirkin bir şey yoktur. Yalan, kişinin sözlerinde ve konuşmasında ortaya çıkar ve terim olarak sözlerin gerçekle örtüşmemesi demektir. Yalancı yalan ve yalan yeminlerle insanların inançlarından yararlanmaya ve kişisel çıkarlarını sağlamaya çalışır. İslami geleneklerde yalan tehlikeli bir afettir ve kesinlikle yasaktır. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın bir hadisinde yalan bütün günahların anahtarı olarak kabul edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: bütün pislikler bir eve konursa böyle bir evin anahtarı yalandır.
Masum Ehl-i Beyt imamlarının deyimiyle sadece yalanın çirkinliği ve sonuçları anlatılmakla kalmaz, yalancının karakteri de kınanır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın görüşüne göre yalan söylemek karakter zayıflığının bir işareti ve kişide bir aşağılanma ve aşağılık duygusunun işaretidir. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: kişi ancak kendi aşağılanması ve hor görmesi nedeniyle yalan söyler. Yalan münafıklığın alametlerinden biridir. İmam Kazım Aleyhisselam'ın başka bir hutbesinde ise ahmaklık ve cehalet yalancının vasıflarındandır. Akıllı istese de yalan söyleyemez diye buyurur.
Bilge bir insan genellikle sözlerinden sonuçlarının farkındadır ve yalan söylemenin korkunç sonuçları olduğunu anlar. Ancak acil durumlarda cahil insanlar baskıdan kurtulmak için hızla yalanlara başvururlar. Bundan sonra ise ister istemez bu yalanın ifşa olmaması için daha çok yalan söylemesi ve işini zorlaştırması gerekir. Bu konuda yaygın bir tabir vardır. Yalancının hafızası zayıftır ve çok yalan söylemenin sonuçlarından biri unutkanlıktır. Bir yalancı daha önce söylediklerini unutur ve yalanları bu şekilde ortaya çıkar. Yalanı ifşa etmekte yalancının itibarı ve haysiyeti yerle bir olur ve artık kimse onun sözlerine güvenmez. Ancak akıllı bir insan yalan söylemenin sonuçlarını düşünürse, doğruyu söylemek kendisine zarar verse bile yalan yoluna adım atmaz ve bu yolu da seçer. Bu nedenle Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Bugün yalan söylemek onursuzluktur ve yarın kıyamet günü ateş azabına sebep olacaktır.
Psikologlar yalan söylemenin çeşitli iç nedenleri olduğuna inanırlar. Ancak insanlar diğer tüm nedenlerden daha fazla genellikle korkudan yalan söylerler. Kendilerini bir yol ayrımında bulduklarında içinde bulundukları durumdan kurtulmanın tek yolunun basit ya da karmaşık bir yalan olduğunu söylemek olduğunu düşünürler. Bazen yalan söylemenin kişisel arzuları derinleştirmek ve kısacık anlarda zevk almak aracı olduğuna inanırlar. Psikoloji açısından yalan söylemenin diğer faktörlerinden biri de önemli iş veya sosyal konumlar kazanmaktır. Ayrıca gösteriş düşkünü kişiliğe sahip kişiler dikkat çekmek ve gösteriş yapmak için yalan söyleyebilirler. Örneğin, kocasıyla arası pek iyi olmayan bir kadın, kocasıyla arasındaki romantik ilişkiyi yalan yere başkalarına anlatır. Ya da sosyal veya sportif başarılarını gerçeklerden çok daha büyük gösteren bir kişi olduğunu ileri sürür. Ve bundan sorunu çözmenin yolunu arar. Kusurlarını kapatmak ve insanlar nezdinde itibar kazanmak ister. Her halükarda bu tatsız davranış yalan söyleyen kişi için zamanla normal bir şey haline gelir. Bu durum tekrarlanırsa o yalancı yalan hastalığına yakalanır ve yalan ustası olur. Hazreti Ali Aleyhisselam da kıymetli sözlerinde yalanı hastalık olarak nitelendirmiş ve yalan hastalığı için en çirkin hastalıktır hatırlatmasında bulunmuştur.
Sosyal açıdan yalan söylemenin kötü etkileri kişinin kişiliği ve yaşamı üzerinde oldukça etkileyicidir. Yalancı bir kişi her zaman kaygı ve iç rahatsızlıktan mustariptir. Her zaman endişeli ve kaygılı olup kelimelerin içinde yeni bir yalan izi aramaktadır. Ayıpları ortaya çıkmaktan akraba ve arkadaşlarının nazarında şeref ve itibarı yerle bir olacağından korkmakta ve kaygılanmaktadır. İtibar ve karakter kaybı, halkın güvenini kaybetmek ve alay konusu olmak anlamına gelir ki, yabancı için bazı önemli sosyal yaralanmalara da yol açar. Yalan söylemek kişinin imajını ve itibarını zedeleyip, güvensizlik amacı olmasının yanı sıra kişi üzerinde bir takım psikolojik etkileri vardır. Ayrıntılı araştırmalarda çoğu yalancının herkese ve her şeye karşı belli bir karamsarlık ve şüphe beslediği, başkalarının her zaman yalan söylediğini düşündüğü ve neredeyse hiç kimseye güvenmediği görülmektedir.
Hikmet sahibi Yüce Allah, yaratılışı ve tabiatı hak ve doğruluk üzerine korumuş, insanlığa doğru konuşma ve doğru davranmayı emretmiştir. Bütün büyük ilahi peygamberleri ve elçileri dürüst ve erdemli insanlar arasından seçmiş ve yalancıyı hep lanetlemiştir. Allah'ın yalancıları sevmediği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Takvayı ve imanı kuvvetlendirmek, izzeti nefis saygısını geliştirmek, insanlara beceri öğretmek, yetenekler geliştirmek, dürüst ve sadakatli insanlarla takılmak, çocuklara yalan söylemenin sonuçlarını anlatmak, ailede ve okulda doğru yetiştirilme, doğruluğu güçlendirmede ve yalandan kaçınmada etkili unsurlardır. Son ilahi elçi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Size en büyük günahların ne olduğunu haber vereyim mi? En büyük günah Allah'a şirk koşmak, anne babaya kötü davranmak ve yalan söylemektir.
Muhterem dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlatımı sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Dengezlu Mağarası ile tanıştırmak istiyoruz.
Mağaralar her zaman insanlar için şaşırtıcı ve gizemli yerler olmuştur. İran'da her biri özel harikaları olan birçok mağara var. Bu mağaralardan biri olan Bornik Mağarası'dır ve Tahran eyaletinin doğusunda yer alan İran'ın en uzun dördüncü mağarasıdır. Üstelik jeolojik değerlerin yanı sıra tarihi ve arkeolojik değerleri nedeniyle İran'ın Ulusal Miras Listesi'nde yer almaktadır. Bugünkü programımızda bu muhteşem mağarayı tanıtmak istiyoruz.
Bornik Mağarası, Tahran eyaletinde İran'ın başkenti Tahran'ın 120 kilometre doğusunda, Firuz Kuh şehrin 12 kilometre güneybatısında Harende adlı bir köyün yakınında bulunuyor. Mağaranın adı Bor ve Nik olmak üzere iki kelimeden oluşuyor. Bor kelimesi, bar kelimesinin değişmiş halidir ve güvenli yer anlamına gelir. Ve Bornik veya Barnik ise iyi güvenli yer anlamına gelir. Ve bu mağara için anlamlı bir isimdir. Zira bu mağara yaşamak ve barınmak için güvenli bir yerdir. Mağaranın ağzı gözden gizlenmiş ve nehre yakındır. Bu nedenle Bornik Mağarası tehlike zamanlarında yaşamak ve mağaracılık döneminde yaşamak için güvenli bir yerdi. Bu yüzden günümüzde birçok gizem ve sırrı kalbinde saklamıştır.
Taş ve kalkerden yapılmış olan Bornik Mağarası deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte yer almaktadır. Mağaranın ağzı 15 metreye 10 metre ölçülerinde ve 6 metre yüksekliğindedir. Şimdiye kadar yapılan ölçümler mağaranın boyununda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve 3475 metre olduğunu göstermektedir. Bir ölçüm ve sonuçlar ise bu mağarayı Tahran eyaletindeki en uzun mağarası ve İran'daki dördüncü en uzun mağara unvanını almasına sebep olmuştur. Bornik Mağarası, sahip olduğu özel jeolojik özellikler nedeniyle jeoturizm destinasyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Mağaraya ulaşmak için doğa içinde birkaç kilometre yürümek ve oldukça keyifli olan Harende köyünü geride bırakmamız gerekiyor. Üstelik mağaraya girmek için dikey olarak 148 basamak inmeniz gerekecek. Bu mağaranın içine doğru yolculuğunuza başladığınızda doğa harikalarını görmenin keyfine varacaksınız. Mağarada güneş ışığı olmamasından dolayı içerisi her zaman soğuktur ve ilerledikçe ışık ve ısı azalır ve mağaranın güzelliği daha fazla kendini gösterir.
Bu mağarayı ziyaret ettiğinizde antiklinal olan dört salonu görebilirsiniz. Antiklinallar dünyanın tabanlarında veya katmanlarında meydana gelen ve iki tarafı da aşağı bakan kıvrımlar veya eğri çizgilerdir. Kelime anlamı bakımından birbirinden ayrı yöne doğru eğilimli olmaktadır. Yer kabuğunun okyanus ve deniz çukurlarında biriken tortullar, yatay tabaklar oluşurur. Levha hareketleriyle yan basınca uğrayan bu tortulların önce su altı kısımları kıvrılır.
Tahran Radyosu.
Mağara salonlarının her birinin çatısında mağarayı oluşturan çatlak veya birincil fayın varlığı görülebilmektedir. Bu da Bornik Mağarası'nın cazibe ve çekiciliğinin eksenlerinden biridir. Birinci salon, dış salon olarak da bilinen mağara sakinlerinin ana konutudur ve boyutları 50 metreye 40 metre, yüksekliği 8 metredir. Bu salonda farklı antik dönemlere ait 40 çanak çömlek gibi eserler bulunmuş. Bu da insanların burayı mağara yaşamı döneminden itibaren ana ikametgahı olarak kullandıklarını göstermektedir. Bu salonda mağaranın eğimli tabanının taş döşemeyi yapılarak iki eyvan vardır ve sağ tarafta taştan yapılmış ve kapın yeri olan bir duvar ve yine arkasında bir giriş bulunan ve muhtemelen hayvanların barındırıldığı ahır gibi bir mekan bulunuyor.
Birinci salonun sol köşesinde ikinci salonun girişi olan bir açıklık bulunmaktadır. Bu salonun sağ ucunda 40 metre uzunluğunda bir koridor bulunuyor. Koridor ise 5 metre derinliğinde bir kuyuya ve 6 metrelik bir antreye açılmaktadır. Bu kısımda karnabahar, sütlü ve pembe sarkıtlar görülmektedir. İkinci salonda sizi üçüncü salona götüren iki koridor vardır.
Mağaranın üçüncü salonu baştan sona dik kayalık ve kaygan bir eğime sahip bir alandır. Mağaranın en derin yeri mağara açıklığının yüzeyinin yaklaşık 60 metre altında bulunan bu salonda yer almaktadır. Üçüncü salonun sonunda sizi uçurumlar salonuna götüren 8 metre uzunluğunda bir koridor bulunmaktadır. Bu salon mağaranın diğer alanlarından oldukça farklıdır ve bir kısmı 20 metre derinliğinde olan derin uçurumlarla kaplıdır. Bu alanın tümünde taşlı sütunlar, koni biçimli sarkıt ve dikitler görülebilir. Bu salonun bir köşesinde mağara sakinlerinin tehlike anında saklandıkları bir yer olduğuna inanılan düz zeminli bir koridor yer alır.
Araştırmalara göre aktif bir fay boynunda yer alan Bornik, katmanların diktiği ve şiddetli erozyon gibi çeşitli nedenlerle çökme risk yüzdesi yüksek olan mağaralarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle mağara meraklılarının güvenlik ve teknik konulara ve destek ekibinin varlığına dikkat ederek mağaranın içine girmeyi denemeleri gerekiyor.
Bornik'i ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbaharın başında sonbaharın ortalarına kadardır. Çünkü ilkbahar ve yaz aylarında bölgenin dağlık olması nedeniyle hava ılıman ve hoştur. İlkbaharın başlarında çiçek açmış olan ağaçları görmek mümkündür. Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte ağaçlarda kırmızı elmalar kendini gösterir. Bu yüzden bazıları Bornik mağarasına gitmek için en uygun zamanın sonbahar. Baharın başları olduğuna inanır. Sonbaharın sonları yaklaştıkça havalar soğur ve dağ ikliminin hakim olduğu kış aylarında bu bölge çok soğuk olur.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Mm-hmm.